Önceki paylaşımlarımızdan bu yana kutsal kitaptaki antlaşma kavramını irdeliyoruz. Çalışmamızda size bunun Hristiyanlar olarak imanımızın en temel öğelerinden biri olduğunu, çünkü kutsal kitabın bütününün iki antlaşmadan meydana geldiğini açıklamıştım. Bence antlaşmanın ne olduğunu ve nasıl uygulandığını anlamazsak, birçok kutsal kitap bildirisinin önemini gözden kaçıracağımız açıktır. Öğretişimde özetle şunları dile getirmiştim. Antlaşma, İki ya da daha fazla kişi arasında kutsal kitap standartlarına uygun bir bağlılık ilişkisi başlatılmasıdır. Antlaşmanın bir kurban aracılığıyla yapılması gerekir. Antlaşma yapan kişiler bu kurbanın arasından geçerek yepyeni bir ilişkiye girerler. Bu antlaşma ilişkisine girebilmenin kurbanın arasından geçmekten başka bir yolu yoktur. Bu kurban bir yaşam, can verilmesini temsil eder. Bir önceki paylaşımda bu kavramı İsa Mesih'in kanında yeni antlaşmaya uyguladık. Rabbe adanmış imanlılar olarak çarmıhtan yani nihai yüce kurban olan İsa Mesih'in ölümünden geçtiğimizi, böylece bizim için hem Tanrı'yla hem de onunla aynı ilişki içinde olanlarla yepyeni bir antlaşmanın başladığını anlattım. Ve bu yeni antlaşmanın gerçek simgesinin Rabbin sofrası olduğunu dile getirdim. Hep birlikte ekmeği yediğimizde ve kaseden içtiğimizde, Tanrı'yla ve bu antlaşmanın kapsamındaki diğer imanlılarla olan bağlılık antlaşmamızı yeniden teyit ederiz. Yani Rabbin sofrası, adanmışlık ilişkisinin karşılıklı olarak yeniden teyit edildiği bir törendir, sakramenttir. Bu yüzden Rabbin sofrasını kiminle ve nasıl paylaştığımız konusunda birçoklarından daha dikkatli olmalıyız. Rabbin sofrasının yalnızca belirli bir kesimin yararlanmasına özgü olması gerektiğine inanmıyorum. Rabbe sadık her Mesih imanlısının ve Tanrı çocuğunun bu sofradan almaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu sofradan alırken, Paulus'un 1. Korintliler 11. bölümde bildirdiği gibi, kendi kendimizi mahkum etmemek konusunda çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Paulus, Rabbin bedenini fark etmeden ekmeği yiyen ve kaseden içenlerin böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum ettiklerini bildirir. Bence bu bildiride iki noktadan söz ediliyor. Öncelikle, kendini bizim için kurban olarak sunan İsa Mesih'i, ikinci olarak da onun yeryüzündeki bedenini teşkil eden diğer imanlıları fark etmeliyiz. Doğru ya da uygun olmayan bir biçimde ve doğru ya da uygun olmayan ilişkiler içindeyken ekmekten yer, kaseden içersek kendimize kutsama değil, yargı getirmiş oluruz. Paulus Korint Kilisesi'ne bu konuda 1. Korintliler 11:30'da şöyle seslenir. İşte bu nedenle birçoklarınız zayıf ve hastadır. Bazılarınız da ölmüştür. Dolayısıyla son derece ciddi bir durumdur. Şifa hizmetindeki gözlemlerime dayanarak birçok hastalığa ve bununla ilgili sorunlara uygun olmayan ilişkilerin özellikle de antlaşmayı kötüye kullanmanın neden olduğunu söyleyebilirim. Bu paylaşımda evlilik ilişkisini ele alacağız. Evlilik konusundaki bu öğretişim sadece teoriye dayanmıyor. İki kez evlendim. İlk eşim şimdi Rabbin yanında. İkinci eşim Ruth'la 8 yılı aşan bir süredir evliyiz. Övünmeden, böbürlenmeden her iki evliliğimin de başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Her iki eşimle de harika birer ilişkim oldu. Tanrı evliliklerimi bereketledi ve bir çift olarak bizi binlerce kişiye ulaşmak için kullandı. Bütün bunları bu konuda sahip olduğum deneyim ve bilgi birikimimin bir güvencesi olarak ifade etmek istiyorum. Açıkçası kendi evlilikleri bozulmuş uzmanların bu konuda yazdıkları kitapları okumaktan sıkıldım. Eğer bir konuda uzmansanız, o konuda başarılı olmanız gerekir, öyle değil mi? Eğer kendi evinizdeki sorunları çözmekte başarılı olamıyorsanız, o zaman lütfen diğerlerine önerilerde bulunmayın. Sizin önerileriniz olmadan da yeterince sorunumuz var zaten. Çocuk yetiştirmek konusuna gelince, başarılı olduğum durumların yanı sıra tam başarılı olamadığım durumlar da oldu. Bu konuda birçok şey öğrendim ve kendi fikirlerimi oluşturdum. Yine de bunların bazılarını zor yoldan öğrendiğimi itiraf etmeliyim. Çocuk yetiştirmeye 7 teoriyle başlayan adamı duymuş muydunuz? Yıllar içinde 7 çocuk sahibi olmuş ve hiçbir teorisi kalmamış. Şaka bir yana, evlilik ilişkisinin bazı bakımlardan birçoğumuzun, hepimizin değil, sahip olacağı en önemli kişisel ilişki olduğunu düşünüyorum. Yeni antlaşmada Mesih ve gelini olan kilisesi arasındaki ilişkiyi resmetmek için kullanılır. Bu da evlilik ilişkisine özel bir kutsallık ve önem katar. Günümüz toplumunda evliliklerin yarısından fazlasının boşanmayla sonuçlandığı söyleniyor. İnanılmaz bir oran. Hem de büyük bir süratle artıyor. Benim zamanımda yanlış hatırlamıyorsam boşanmış biriyle ilk olarak 25 yaşındayken tanışmıştım. O devirde boşananlardan korkunç bir şeymiş gibi söz edilirdi. Yani yaşam boyu bir ya da iki boşanmış birine rastlardınız. Bu boşananlara dair bir eleştiri değil. Ben sadece evlilik müessesesinde büyük bir çöküş yaşandığına dikkat çekmek istiyorum. Bunun başlıca nedenlerinden biri, bu arada belirtmem gereken bir nokta daha var, bu istatistik kilise dışındakiler için olduğu kadar kilise içindekiler için de geçerlidir. Bu da bu dünyanın kilisenin içine ne kadar sızmış olduğunun bir göstergesidir. Şimdi bunları birilerini yargılamak için söylemiyorum. İşin o yönü beni ilgilendirmiyor. Ben sorunları teşhis etmek ve çözümler üretmekle ilgileniyorum. Mesih imanlılarını ele alırsak, bu arada dünyayı şimdilik kendi haline bırakalım, evliliklerin başarısızlıkla sonuçlanmasının başlıca bir nedeni var. İnsanlar evliliğin bir antlaşma ilişkisi olduğunun farkında değiller. Bunun farkında olmadıkları için bir antlaşma ilişkisinde nelerin olması gerektiğini de anlayamazlar. Asıl konumuz antlaşma olduğu için ben de bu derste evliliği bir antlaşma ilişkisi olarak ele almak istiyorum. İlk önce kutsal kitapta evliliğin bir antlaşma olarak adlandırıldığı ayetlere göz atalım. Bakacağımız iki ayet var. İlk olarak Süleyman'ın özdeyişleri 2. bölüm 16. ayetten başlayarak okuyacağız. Bu bölümde kişi Tanrı'nın sözüne kulak verir ve buyruklarını yerine getirirse birçok sorundan korunacağı bildirilmektedir. Kimler aynı görüşte? Bazıları ise zor yoldan öğreniyor. Süleyman burada özellikle kadınlarla ilgili sorunlardan söz ediyor. 2.16'da şöyle yazar. Bilgelik, gençken evlendiği eşini terk eden, Tanrı'nın önünde içtiği anda unutan ahlaksız kadından, sözleriyle yaltaklanan vefasız kadından seni kurtaracak. Yani bu ahlaksız kadın kendi evlilik ilişkisine sadık kalmamıştır. Gençken evlendiği eşini terk etmiştir ve böyle yaparak Tanrısının antlaşmasını unutmuştur. Süleyman burada evlilik antlaşmasını Tanrı'nın önünde içilen bir ant, onun önünde yapılan bir antlaşma olarak tarif ediyor. Evlilikte yaşanan sorunun kökünde Tanrı'nın evliliğin dışında bırakılması olduğunu düşünüyorum. Evlilik müessesesini kim kurdu? Tanrı kurdu, evet doğru. Adem bunu kendi başına düşünmedi. Bir eşe ihtiyacı olduğunu bile bilmiyordu. Bir eş nasıl olur onu da bilmiyordu. Bu kavram Tanrı'nın düşüncesinde başladı. Tanrı evlilikle ilgili bütün koşulları belirledi ve evliliğin amacını da bildirdi. Bu amacı tek bir sözcükle nasıl tarif edebiliriz? Birleşmek. İki kişinin tek beden olması. Kutsal kitaba inanan Hristiyanlar olarak bakarsak bu konuda bize başka bir seçenek sunulmaz. Tanrı evliliğin nasıl olması gerektiğini belirlemiştir. Tanrı evlilik müessesesini insanlık tarihinin başlangıcında kurmuştur. İlginçtir. Kutsal kitaba göre insanlık tarihi bir evlilikle başlar ve sona erer. Aden bahçesindeki bir evlilikle başlar ve göklerde kutlanan Rabbin düğün şöleniyle sona erer. Bence günümüzde birçok Hristiyan genç, kısmen kendilerinden daha yaşlı olan diğer Hristiyanların evliliklerinde fazla bir şey görmedikleri için evliliğin muazzam önemini ve kutsallığını kavrayamıyor. Bu konuda onları suçlamıyorum. Dünyamızda çevrelerinde mutlu bir evlilik ilişkisi görmeden yetişen milyonlarca genç insanın bulunması son derece üzücü bir gerçektir. Bununla birlikte eğer gözlerinizi insanlara değil de kutsal kitaba çevirirseniz evliliğin ne olduğunu görürsünüz. Bu çalışmada evliliğin Tanrı'nın da içinde olduğu bir antlaşma ilişkisi olduğu gerçeğini saptamaya çalışıyoruz. Süleyman'ın özdeyişlerine geri dönersek, ahlaksız kadın gençliğinde evlendiği eşini terk etmiş ve Tanrı önünde içtiği anda unutmuştur. Bu konuya eski antlaşmanın son kitabı olan Malaki kısmında da yer verilir. Malaki'de Rab kendi halkı İsrail'den hesap sormaktadır. Musa'nın yasası İsrail halkına o dönemden yaklaşık 12 yüzyıl önce Tanrı tarafından verilmişti. Malaki kısmında Tanrı onlara şöyle sormaktadır. Size verdiğim yasaya nasıl bağlı kaldınız? Herkesin er ya da geç bir gün Tanrı'ya hesap vereceğinin farkında olması kanımca çok önemlidir. Fakat bu hesap sorma İsrail halkı için pek de olumlu geçmedi. Tanrı, halkının yapmış olduğu ve şiddetle kınadığı bir takım şeylere dikkat çekti. Malaki 2. bölümde Tanrı'nın şiddetle kınadığı şeylerden biri aktarılıyor. 13. ayetten başlayacağız. Yaptığınız başka bir şey var. Rabbin sunağını gözyaşı seline boğuyorsunuz. Ağlayıp sızlanıyorsunuz. Çünkü Rab artık getirdiğiniz sunulara ilgi göstermiyor. onları elinizden beğeniyle kabul etmiyor. Bu insanların dinsiz olmadığına dikkatinizi çekerim. Son derece dindardılar. Saatler boyunca Tanrı'nın önünde ağladılar ve ona sunular sundular. Ama Tanrı bunları kabul etmedi. Bunları onaylamadı. Niçin? Onlar da niçin diye sordular. 14. ayeti okuyorum. Neden diye soruyorsunuz? Şimdi Rab kendi yanıtını veriyor. Çünkü Rab seninle gençken evlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilik antlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin. Yani Tanrı burada dindar insanlara şöyle söylüyor ki bunu kilise içinde aynen uygulayabilir. Eğer evliliklerinizde başarılı olamıyorsanız dualarınızla bana yaklaşmaya çalışmayın. Bu gerçeği fark etmenin çok önemli olduğu kanısındayım. Şöyle açıklayayım. Bazı kadınların dindarlığı ev yaşamlarından bir kaçış yolu olarak kullandığına tanık oldum. Bunu yapanlar genellikle kadınlardır ama yine de bu sözlerimle tüm suçu kadınlarda buluyorum zannetmeyin. Evlilikleri yürümediği için kilise işleriyle fazlasıyla meşgul olurlar. Bunun doğru olmadığı kanısındayım. Oysa ilk önce kendi evlerinin işlerini yoluna koymaları gerekir diye düşünüyorum. Her neyse, Tanrı bu parçada asıl suçu kadınlarda değil erkeklerde buluyor ve onlara şöyle bildiriyor. İhanet ettiniz. Yani konuşma dilinde karısını aldatmak olarak da ifade edilebilir. Amerika'ya gelene dek bu deyimi hiç duymamıştım ama ne olduğunu anlıyorum. Bence Tanrı burada şöyle demek istiyor. Asıl sorun bir antlaşma yaptığınızın ve bu antlaşmanın içinde benim de olduğumun farkına varmadınız. Vaiz 4. bölümde son derece ilginç bir bölüm vardır. Aslında bu aşamada sizlere Evlilik Antlaşması adlı kitabımı öneririm. O kitapta bu çok önemli konuyu, yani antlaşma nedir ve evliliği nasıl etkiler konusunu bu paylaşımda olduğundan çok daha kapsamlı biçimde ele aldım. Şimdi vaiz kısmını açalım. Kaçınız vaiz kısmını okudu, kaçınız kutsal kitabın neresinde olduğunu biliyor? 9. ayetten itibaren okumaya başlayacağız. Burada son derece gerçekçi ve uygulanabilir bir bilgelik aktarılıyor. Süleyman Özde şunu bildiriyor. Yalnızlığı seven, yalnız başına kalan biri olmayın. Birlikte olacak birisine ihtiyacınız var. Ancak bazı durumlarda bu konuda başka bir seçeneğimiz olmayabilir. Paulus hapishanede tek başınaydı. Ama genel konuşursak, Mesih imanlıları olarak bizler yaşamlarımızı tek başına sürdürmemeliyiz. Yaşamımızda bize destek veren bir tür ilişkinin olması gerekir. Bunlardan birisi evlilik ilişkisidir. Dua ortaklığı ilişkisi bir diğeridir. Birlikte Tanrı hizmeti verdiğiniz kişilerle olan ilişkiniz de bir diğeridir. Sadece tek bir tür ilişki yoktur. Süleyman burada hiç kimseyle ilişkisi olmayan kişinin tehlikede olduğunu söylüyor. 9. ayetten okumaya başlıyorum. İki kişi bir kişiden iyidir. Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar. Biri düşerse öteki kaldırır. Ama yalnız olup da düşenin vay haline. Onu kaldıran olmaz. Son derece gerçekçi öyle değil mi? Ayrıca iki kişi birlikte yatarsa birbirini ısıtır. Ama tek başına yatan nasıl ısınabilir? Yalnız biri yenik düşer ama iki kişi direnebilir. Tek başınaysanız ve size saldırırlarsa yenik düşersiniz. Oysa iki kişiyseniz birbirinizi koruyabilirsiniz. Süleyman'ın bu noktaya dek söylediklerinin hepsi iki kişinin ortak yararı için. Ama 12. ayetin en sonunda farklı bir bildiri var. Üç kat iplik kolay kolay kopmaz. Burada üçüncü bir kişinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu parçada kullanılan anlatım dilini farklı biçimlerde yorumlamak elbette mümkündür. Ama benim anladığım kadarıyla kutsal kitaba göre iki imanlı arasındaki evlilik iki değil üç katlı bir ipliğe benzer. Bir erkek, bir kadın ve Tanrı arasında yapılan bir antlaşmadır. Ve Tanrı da ipliğin üçüncü katıdır. Diğer iki kat eskise ve zayıflasa bile üçüncü kat onları bir arada tutacaktır. Yıllar önce Yeni Zelanda'da bu konuda vaaz veriyordum. Konuşmam sırasında bir adam oldukça heyecanlandı. Bana doğru yaklaşarak şöyle dedi. Benim mesleğim ipçiliktir. Size söylemek istedim. Biraz önce anlattıklarınız kesinlikle doğru. Bir ipte birbirlerine temas eden azami iplik katı sayısı 3'tür. Dördüncü katı ekleseniz bile bu ipin daha güçlü olmasını sağlamaz. Bu sözleri beni gerçekten heyecanlandırdı. Çünkü Tanrı da aynen böyle söylüyor. Evlilik 3 katlı iptir. Tanrı, erkek ve kadın. Onları birbirlerine bağlayan da antlaşmadır. Şimdi de konuyu bir başka açıdan ele alalım. Ben sadece, nasıl söylesem, sadece önerilerde bulunuyorum. İsa Mesih ile antlaşma ilişkisi içinde olan imanlı bir kadın ve bir erkeğin kendi evlilik ilişkilerine bakış açıları ne olabilir? Bu ilişkiye bir kurban aracılığıyla girerler. Hangi kurban? İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü. Her biri bu kurbanın arasından geçerler. Ardından dönüp kurbana bakarak şöyle derler. İşte ben orada öldüm. Artık şimdi kendim için yaşamıyorum. Eşim için yaşıyorum. Verdiğim yaşamım eşimde yaşıyor. Benim başarım eşimin başarısı olacaktır. Çok tanınmış bir müjdeciye belirli bir kişinin iyi bir Mesih imanlısı olup olmadığını sormuşlar. O da şöyle yanıtlamış. Bunu size söylemem mümkün değil. Eşiyle tanışmadım. Bu çok yerinde bir yanıttır. Eğer bir çiftin her ikisi de Mesih imanlısıysa birinin başarısı diğerinde görünecektir. Çünkü bir yaşam verilmiştir. Kutsal kitabın bu konuyu öğrettiğini düşünüyorum. Kutsal kitapta kadın eş için neler yazılır? İlk önce ona bakalım. İdeal bir eşin hangi bölümde anlatıldığını hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Süleyman'ın Özdeyişleri 31. bölümde. Çok becerikli ve çalışkan bir eş, öyle değil mi? Bütün gün sadece TV izleyip çocukların okuldan gelmesini beklemiyor, değil mi? Vaizlerin bir eşin nasıl olması gerektiğine dair düşünceleri bazen beni biraz kışkırtıyor. Erkek vaizlerin komik bir özellikleri var. İdeal bir eşin nasıl olması gerektiğine dair kutsal ayetlerin hepsini iyi biliyorlar. Şimdi Süleyman'ın Özdeyişleri 31.10'dan itibaren okumaya başlayalım. Erdemli kadını kim bulabilir? İbranice diğer dillere çevrilmesi çok zor bir dildir. Buradaki erdemli sözcüğü anlam itibariyle iffetli, namusludan çok daha fazlasını kapsar. Yani yetenekli, başarılı bir kadın anlamına gelir. Kaçınız başarılı olmak istiyor? Hiç kimse başarısız olmak istemez. Bu bölümde erdemli kadın hakkında birçok şey söyleniyor. Ama bölümün başında, ortasında ve sonunda kadının kocası vurgulanıyor. Bu noktaya dikkatinizi çekerim. Bu yüzden ilk önce 11-12. ayetlere bakacağız. Kocası ona yürekten güvenir ve kazancı eksilmez. Kadın ona kötülükle değil, yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir. Yani kocası, karısının güvenilir olması nedeniyle gönenç sahibi olacaktır. Erkeklerin çoğunun başarılı olabilmeleri için karılarının güveni ve desteğini almalarının gerekli olduğunu biliyoruz. Çok az erkek kendisine güvenmeyen, kendisine arka çıkmayan, kendisine sadık olmayan bir eşin yıpratıcı etkilerine karşı direnecek kadar güçlüdür. İlk eşim Danimarkalıydı. Aranızdan bazıları, belki çok azınız, onu anımsayacaktır. Kendi döneminde oldukça tanınmış biriydi. İsmi Lidya'ydı. Danimarkalılar Avrupa'nın en dobra konuşan ırkıdır. Ve Lidya da Danimarkalıların en dobra konuşanıydı. İnanın bana, her zaman duymak istediğim şeyleri bana söylemezdi. Eğer hatalı olduğumu düşünüyorsa bu düşüncesini saklamazdı. İşin kötüsü, çoğunlukla da haklı olurdu. Ama bana olan sadakatinden bir an bile kuşku duymadım. Bana ve hizmetimize tümüyle adanmıştı. Bir aralar Amerika'da Texas eyaletindeki bir kilisede vaaz edecektim. Kürsüde tam konuşmama başlayacakken aniden rahatsızlandım. Bu nedenle dinlenme odasına gitmek zorunda kaldım. Vaiz ortadan kaybolduğunda zavallı kilise önderi ne yapar? Tabii ki dinleyici topluluğu ilahiler söylemeye başladı. Lidya ayağa kalkıp topluluğa şöyle dedi. İlahi söyleyerek ne yapıyorsunuz? Asıl onun için dua etmelisiniz. Bu konuda ne düşündüğünü hemen orada söyleyivermişti. Diğer bir sefer yine Texas'ta vaaz edecektim. Sahnenin üzerinde oturmuş bekliyordum. Dinleyicilerse, çoğunluğu kadın, kendi aralarında eğleniyor, dedikodu yapıp konuşuyorlardı. Lidya bu durumdan gittikçe rahatsız olmaya başladı. En sonunda ayağa kalkıp insanlara dönerek şöyle dedi. Siz zamanınızı böyle dedikodu ederek harcarken orada oturan sizin kocanız olsaydı kalkıp da konuşmasını ister miydiniz? Tam bir sessizlik oldu. Bu anıyı size konuyla ilgili olarak anlatıyorum. Çünkü eşimin bana olan bağlılığı ve sadakatine tümüyle güveniyordum. Bağlılığın, taahhüdün ne olduğunu bilen bir kadındı. Aynı nitelikler şimdiki eşim için de geçerli. Onun bana kötülükle değil, tüm yaşamı boyunca iyilikle karşılık vereceğinden emin olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu bilmek bir erkek için muazzam bir güvencedir. Peki, şimdi devam ediyoruz. Ayetlerin tamamını okuyorum. Kocası ona yürekten güvenir ve kazancı eksilmez. Kadın ona kötülükle değil, yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir. Ben şahsen eski çevredeki kadın ona kötülükle değil, hayatının bütün günlerince iyilikle öder ifadesini tercih ediyorum. Şimdi de bölümün ortasındaki 23. ayeti okuyorum. Kocası ülkenin ileri gelenleriyle oturup kalkar, kent kurulunda iyi tanınır. Erkeğin kent kurulunda saygın bir konuma sahip olmasının, karısının desteğine bağlı olması kayda değer bir nokta. Kent kurulu bir önderlik, bir saygınlık mevkiidir. Ama orada da kadının kocası olarak tanınıyor. Yani kocasına toplumdaki bu yeri sağlayan karısının desteğidir. Ardından bölümün sonunda 28-29. ayetlerde şöyle yazar. Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar. Kocası onu över. Soylu işler yapan çok kadın var. Ama sen hepsinden üstünsün der. Kocalar, sizlere sesleniyorum. Eşiniz için yapabileceğiniz en iyi şey onu övmektir. Kazançlı çıkarsınız. Bu övgünüz belki de onun aldığı tek karşılıktır. Bu yüzden cimrilik etmeyin. Burada kocası eşine şöyle diyor. Soylu işler yapan çok kadın var ama sen hepsinden üstünsün. Bunu ilk eşim ve şimdiki eşim için söyleyebilirim. Soylu işler yapan çok kadın var ama sen hepsinden üstünsün. Benim gözümde her ikiniz de bir numarasınız. Bu sözleri duyup da mutlu olmayan kadın var mıdır? Başarılı bir eşin tarifi işte bu bölümde yapılmış. Başarısını nerede gösteriyor? Kocasında, evet doğru. Çünkü antlaşma yaparken yaşamını verdi. Ve onun yaşamı artık eşinin yaşamında devam ediyor. Şimdi de yeni antlaşmaya geçelim. Ve koca ile ilgili ayetlere bakalım. İlk olarak 1. Korintliler 11:3. Ama şunu da bilmenizi isterim. Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek ve Mesih'in başı Tanrı'dır. Çok önemli bir ayet. Öncelikle yeni antlaşmanın evlilik standartlarının asla bir kültüre bağlı olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Çünkü insanlar bu konuda ama kültürler değişebilir, bu nedenle standartlar da değişmiştir diye iddia ederler. Oysa yeni antlaşmanın evlilik standartları sadece iki temele dayanır. Tanrı'nın yaratılıştaki amacı ve İsa Mesih'in öğretileri ve onlar da asla değişmemiştir. Pavlus bu ayette her evde göklerden aşağı doğru inen bir yetki zincirinin olduğunu söylüyor. Mesih'in başı Tanrı'dır, Mesih ise erkeğin başıdır. Erkek ise kadının başıdır. Aile yapısında yetki sıralaması baba Tanrı ile başlar ve devam eder. En iyisi bu konuyu şu şekilde açıklamama izin verin. Mesih, erkeğe karşı babasını temsil eder. Erkek ise eşine karşı Mesih'i temsil eder. Anlayabiliyor musunuz? Bu nedenle iyi bir kocanın nasıl olması gerektiğini bilmek istiyorsanız, bunun yanıtı koca, eşine ve ailesine karşı Mesih'i temsil etmelidir, olmalıdır. Ardından 7. ayette Pavlus şöyle bildiriyor. Çünkü erkek Tanrı'nın benzeyişinde olup Tanrı'nın yüceliğini yansıtır. Kadın ise erkeğin yüceliğini yansıtır. Bu ayette söylenenler Süleyman'ın özdeyişleri 31. bölümde kadın için söylenenlerle uyuşuyor. Bir erkeğin yüceliğini kim yansıtır? Karısı. Eğer benim başarılı bir erkek olup olmadığımı öğrenmek istiyorsanız kime bakarsınız? Eşime, evet doğru. O benim yüceliğimi yansıtır. Eğer onun yüzü parlıyorsa, mutluysa, güvendeyse, memnunsa ben başarılı olmuşum demektir. Çünkü yaşamımı verdim ve benim yaşamım eşimde sürüyor. Bu davranış biçimi günümüzdeki birçok insanın evliliğe olan yaklaşımından tamamen farklıdır. Çünkü bana ver, benim olsun çağında yaşıyoruz. Benim bundan kazancım ne olacak, neyime yarayacak? Evliliğe bu şekilde yaklaşanlar kesin bir felakete doğru yol alırlar. Çünkü bu yoldan başarılı olamazlar. Oysa Tanrı'nın yolu başarılı olur. Tanrı'nın yolu benim bundan kazancım ne olacak değil, ben bu evliliğe ne katabilirim, eşimi bereketleyecek ve güçlendirecek neler verebilirim, neler yapabilirimdir. Bu düşünce doğal benliğe budalaca gelir. Günümüzün toplumunun düşünce tarzına göre bu bir zayıflıktır. Ama Tanrı'nın zayıflığı insanın gücünden çok daha güçlüdür. Ve o ilişki, 3 kat iplikten yapılan sağlam bir ip olacaktır. Doğru mu? Evet, doğru. Bu örnekleri ve açıklamaları öncelikle konunun çok önemli olması nedeniyle veriyorum. Eminim benimle aynı görüştesinizdir. İkinci olarak, evliliği bir antlaşmanın ne olduğuna dair bir örnek olarak kullanmak istediğim için, antlaşma evlilikte iki insanın bir kurbanın arasından geçmesidir. Eğer bu insanlar Hristiyanlarsa, o zaman bu kurban, Mesih'in çarmıhtaki ölümüdür. İnsanlar kurbanın arasından yepyeni bir ilişkiye geçerler ki bunun başka bir yolu yoktur. Hristiyanlık denen bu ilişkiye girmek için tek yol Mesih'in çarmıhıdır. Ama çarmıhtan geçerken yaşamınızı da verirsiniz. Önceki bölümde bu konudan söz etmiştik, anımsadınız mı? İsa Mesih'in öğrencisi olmak ne demekti? Kendini reddetmek, çarmığını yüklenmek, yaşamını vermekti. Kutsal kitabı nasıl, ne şekilde okursanız okuyun, hep aynı ilkeyle karşılaşırsınız. Yani evlilikte de, kilisede de bu ilke etkindir. Bir kurban olmaksızın geçerli olamaz. Kurban, İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle sağlanmıştır. İstediğimiz ilişkiye girmenin yolu sadece bu kurbandan geçer. Ama bu yoldan geçmek bize yaşamlarımıza mal olur. İlk başta kelime anlamıyla değildir. Bununla beraber dünya üzerindeki birçok insan için bu kelime anlamıyla da olabilir. Örneğin bazı ülkelerde bazı insanların Mesih'i kucaklaması, yani ona inanması kolaylıkla yaşamına mal olabilir. Ama işin özü, ben merkezde yaşam tarzımı bıraktım ve yaşamımı Rabbin ve onun halkının önüne serdim düşüncesi ve yaklaşımıdır. Davut'un ikinci karısı Avigail'i anımsıyor musunuz? Davut, Yahuda ilinde, bölgesinde, dağlarda bir kaçakken onunla evlenmişti. Ona benimle evlenir misin diye ulaklar göndermişti. Avigail'in ilk kocası Naval ölmüştü. Naval İbranice'de budala demektir. O da bir budalaydı ama o konuya girmeyeceğiz. Avigail Davut'a şu yanıtı verir. Ben kölen sana hizmet etmeye ve efendimin ulaklarının ayaklarını yıkamaya hazırım. Bence bu verilen bir yaşamdır. Efendimin hizmetkarlarının ayaklarını yıkamaya hazırım. Kaçınız bunu söyleyebilir? Bilmem, anlayabiliyor musunuz? Biz burada bu dünyanın hiç tanımadığı bir yaşam biçiminden söz ediyoruz. Bu bir antlaşma yaşamıdır. Mesih'in bedeninde aynen böyle olan birçok harika insan tanıyorum. Aynı oranda burada bulunan topluluğun arasında da. Beni onlara çeken şey de buydu. Hepsinin böyle olduğunu söylemiyorum. Bazıları böyle olma yolundalar. Bazıları ise bu yolda bazı sorunlarla karşılaşıyor. Ara sıra eski yaratılışları canlanıp benim isteğim olmalı. Kimse bana dikkat etmiyor. Ne kadar çok çalıştığımı bilmiyorlar mı diyor. Senin çok çalıştığını bilen biri var. O da Rab'dir. Ve o şöyle der. İyilik yapanları Rab ödüllendirir. Bu yüzden diğer insanların ne düşündüğünü önemseme. Rabbin ne düşündüğüne odaklan. Bu durum hem evlilik ilişkisi için geçerlidir, hem de Mesih'in bedenini oluşturan inanlı topluluğu için. İmanın açılımı risk almaktır diyen kardeşimizi takdir ediyorum. O sözleri hep aklımda. Çünkü inanın bana, bunu yaptığınızda büyük bir risk alırsınız. İnsanlar sizi yanlış anlayabilirler, sizi yanlış değerlendirebilirler, hatta size bir paspasmışsınız gibi davranabilirler. Paspas olmaya hazır mısınız? O durumda sonsuza dek kalmazsınız. Birçoğumuzun kurtulmamız gereken epey gururu var. Bu doğru, öyle değil mi? Düşünüyorum da gururumdan tümüyle kurtulmuş olmadığımı biliyorum. Ama doğru yoldayım. Bu konuda epey çaba gösteriyorum. İngiliz ordusuna katıldığımda neydim, 5,5 yıl sonra ordudan ayrıldığımda neydim diye düşündüğümde, Tanrı'nın çok müthiş bir şey yapmış olduğunu anlıyorum. Askerlikten hoşlandın mı? Hayır. Ordudan ayrılmayı istedin mi? Evet. Rabbe çok kereler şöyle seslendim. Sen beni sana hizmet etmek üzere çağırdın. Sana hizmet etmek üzere çağrıldığımı biliyorum. Beni niye bu konumda tutuyorsun? Ama Rab ne yaptığını biliyordu. Lydia ile evlendiğimiz zaman bana ilk söylediklerinden biri de şu oldu. Eğer doğrudan Cambridge Üniversitesi'nden çıkıp gelmiş olsaydın, seninle asla evlenmezdim. O zaman hazır mıyız? İstekli miyiz? Çarmığın yolundan gitmeye hazır mıyız? Bireyler olarak, topluluk üyeleri olarak, karı kocalar olarak. Başarıya götüren tek yol budur. Konuşmalarımda insanlara kaçınız başarısız olmak ister diye sorarım. Şimdiye dek elini kaldıran hiç olmadı. Tanrı bizi başarı elde etme arzusuyla yarattı ve bu doğru bir arzudur. Ancak başarılı olmak için başvurduğumuz yolların çoğu doğru değildir. Kendi isteğim olsun, ben istediğimi yapacağım, bana bakın, ben önemliyim, hak ettiğim ilgiyi kimse bana göstermiyor yaklaşımında olduğumuz sürece doğru olamayız. Bu takdirde yegane kapı olan Mesih'in çarmığından geçmemişiz demektir. Bilmem dikkat ettiniz mi? İsa Mesih bu konuda iki şey söyler. Kısa bir süreliğine Yuhanna 10. bölümü açalım. İsa Mesih burada benzetmelerle konuşuyor. Koyun ağalından söz ediyor. 9. ayetten itibaren okuyorum. Bunun için İsa yine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. 14. ayette ise ben iyi çobanım, benimkileri tanırım diye bildirir. Bu iki bildirinin her ikisi de nasıl doğru olabilir diye merak ettiniz mi hiç? İsa Mesih nasıl hem kapı hem çoban olabilir? Kendi bulduğum basit çözümü sizinle paylaşmak istiyorum. İsterseniz kabul edebilirsiniz. Ben çarmıha gerilmiş İsa'nın kapı olduğuna inanıyorum ve ondan başka kapı yoktur. Dirilmiş İsa'nın ise çoban olduğuna inanıyorum. Ve siz eğer dirilmiş İsa'nın çobanınız olmasını istiyorsanız, çarmıha gerilmiş İsa olan o kapıdan geçmek zorundasınız. İçeri girebileceğiniz başka bir yol yoktur. İsa Mesih'in bildirdiği gibi birçokları diğer yollardan girmeye çalışırlar. Ama onlar hırsız ve haydutturlar, çalarlar, aldatırlar, yetkileri olmayan bereketlerde ve sağlayışlarda hak iddia ederler. İçeri girmenin tek yolu o kapı, yani günahlarımız uğruna çarmıha gerilen İsa Mesih'tir. Kendi irademizle karar vererek onun ölümüne bu kapıdan gireriz. Şimdi söyleyeceklerim sizlere belki konunun dışında gibi görünebilir mi bilmiyorum ama bu benim kutsal kitaba dair görüşüm. Şöyle ki, kutsal kitapta yazılanlar amaçlanan anlamı neyse sadece o anlamı verirler. Hangi biçimle ele alırsanız alın, ne şekilde okursanız okuyun, anlamları dışında başka bir anlam çıkarmanız mümkün değildir. Bu anlatacağım çok uzun yıllar öncesinde geçmiş. Bazılarınız henüz doğmamıştı bile. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bir antlaşma gereği Almanya'nın yeniden silahlanması yasaklanmıştı. Fakat İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler yönetime geldiği zaman gizlice yeniden silahlanmaya başladılar. Ülkede bebek arabası fabrikaları kuruluyor ve buralarda gizlice makinalı tüfek imal ediliyordu. Bu arada anlatacağım bu öykünün gerçekliği tam olarak kanıtlanmış değildir. Neyse, fabrikada çalışanlardan birinin eşi hamiledir ve bir bebek arabasına ihtiyaçları vardır. Adam fabrikanın farklı bölümlerinde çalışan arkadaşlarını üretilen parçalardan birer adet çalmaya ikna eder. Kendince bu parçaları birleştirecek ve bir bebek arabası elde edecektir. Arkadaşları bu isteğini yerine getirir. Birkaç gün sonra ona oldukça şaşkın bir halde sokakta yürürken rastlarlar ve sorarlar, "Ne oldu, bir sorun mu var?" Adam şöyle yanıtlar, "Parçaları tam iki kez monte ettim ama her seferinde makineli tüfek oldu." Bana göre kutsal kitap da böyledir. Yapması amaçlananı yapar. Amaçlanan anlam dışında başka bir anlam çıkaramazsınız. İsa Mesih koşulları belirlediği ve antlaşmayı yaptığı zaman konu halledildi. Başka bir yol yoktur. Hem evlilik için hem Mesih'in bedeni için antlaşma konusu halledilmiştir. O zaman antlaşma, kurbanın arasından geçerek antlaşma yaptığınız kişiler için yaşamınızı verdiğiniz bir ilişkiye girmek demektir. Eğer bu bir evlilik antlaşmasıysa, Tanrı, siz ve eşiniz bu antlaşmaya taraftır. Eğer Mesih'in bedeninden söz ediyorsak, taraflar, Tanrı, siz ve iman kardeşlerinizdir. Aslında bu konuda daha fazla konuşabilirim ama gerekli noktaları ele aldım sanıyorum. Şimdi, aranızda evli çiftler varsa ve eğer yan yana oturuyorsanız, zaten yan yana olmalısınız, bir an için el ele tutuşmanızı rica ediyorum. Amacım sizi utandırmak değil elbette. Bir süreliğine ilişkinizi ve içerdiği anlamları düşünün. Ardından birbirinize dönüp şöyle deyin. Sen benim için Tanrı'nın verdiği eşsin. İsa Mesih'in ölümü aracılığıyla seninle, senin için yaşamımı verdim. Bir ilişkiye girdim. Bundan sonra sen benim başarımsın. Amin. Şimdi bu sözleri söyleyenler için hep birlikte dua edelim. Şimdi Ruth'tan yanıma gelip benimle birlikte dua etmesini isteyeceğim. Baba, bizi dinleyen tüm evli çiftler için sana teşekkür etmek istiyoruz. Yaşamlarını sana vermiş olanlar ve gerçekten sana hizmet etmek isteyenler için teşekkür ediyoruz. Rab, bu bağlılık sözlerini tekrarlayan çiftlerin hepsi bugünden itibaren evliliklerinde yepyeni bir bereket, mutluluk, esenlik ve tatmin yaşasınlar diye dua ediyorum. Ve Rab, bizi dinleyen ve Mesih'in bedenini oluşturan tüm imanlılar için dua ediyorum. Eğer seninle bir antlaşma yaptıysak baba, yaşamlarımızı da senin için ve birbirimiz için verdik. Bu gerçeği bütünüyle yüreklerimize almamız için dua ediyorum. Ve başarımız şimdi kardeşlerimizde görülsün. Bütün bunlar için İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin.